Ayrım 5, sayfa 44. Bazı düşünürlerin eğitimle ilgili görüşleri ve düşünceleri. Eğitim ve eğitim felsefesi konularında bugüne değin birçok değerli görüşün ortaya atıldığı, çok sayıda otoritenin bu konuya katkıda bulunduğu kuşkusuzdur. Esasen çağımızda eğitim alanında ulaşılan düzeye gelinmediğinde bu otoritenin bütün adamları ve düşünürlerin etkisi ve katkısı yadsınamaz bir olgudur. Bu bölümde daha çok düşünce ve eylemleriyle çağdaş eğitimi ve özellikle Türk eğitimini etkilemiş olan otoriterlerden birkaçının görüşünü ana çizgileriyle yer almaktadır. Bölümün bu bölümünde kapsam ve yeterliliği tartışılabilir. Çünkü gerek çağdaş eğitimi etkilemiş olan Dwayne'in yanında daha birçok düşünürün görüşlerine yer verilmesi gereği, gerekse Türk eğitimini etkilemiş olan Atatürk ve Ziya Gökalp'in yanında diğer birçok Türk düşünür ve eğitimcinin görüşlerine yer vermesi gereği açıktır. Ancak hiçbir konunun tümüyle ve eksiksiz olarak bir tek yapıtla işlenmesinin mümkün olmayacağı düşünülerek bölümdeki bu sınırlamanın doğal karşılanacağı umut edilmektedir. Atatürk, düşünce sistemleri ve dünya görüşleri eğitim uygulamalarını yönlendirmede eğitim bilimleri kadar önemli bir etmendir. Ayrıca bu etmen bireysel yaşam için olduğu kadar toplumsal yaşam için de önemli bir gereksinimdir. Bir toplumun yaşamını sürdürebilmesi ve sağlıklı gelişebilmesi benimsediği düşünce sistemine ve dünya görüşü ile yakından ilişkilidir. Türk toplumu için söz konusu düşünce sistemi ise kuşkusuz Atatürk düşüncesidir. Gerçekten çağdaş Türk toplumu Atatürk'ün düşünce ve eylemlerinin ürünüdür. Bu düşünce sistemi ise çok yönlü, Türkiye özgü, Türkiye'nin tüm sorunlarını kapsayan, gerçekçi, insan haklarına saygılı, çözüm gösteren bir sistemdir. Atatürk düşüncesinde halkın egemenliği, bilim, akılcılık, devrimcilik, ülke ve ulusun bütünlüğü, tam bağımsızlık ve çağdaş uygarlık kavramları benimsenmektedir. Bu düşünce sistemi Türk ulusunun toplumsal vicdanında oluşmuş ve Atatürk tarafından belirginleştirilmiştir. Bugün Türk aydınına ve gençliğe düşen görev, Atatürk fikir ve ülküsünün en güçlü ve bilinçli bir şekilde geliştirmek ve değerlendirmektir. Gerçek Atatürkçülük, Atatürk fikir ve ülküsünü ulusal ve beşeri değeri en önemli bir şekilde değerlendirmek demektir. Atatürk felsefesi, toplum ve devlet yaşamına ilişkin sorunların gerçekçi ve dinamik bir anlayışla bilimsel açıdan çözümlenmeye çalışılmasını daima ileriye, aydınlığa ve çağdaş uygarlığa doğru ilerlemeyi gerektirmektedir. Atatürk Modern Türkiye'nin Gerçek Yüzü adlı yapıtta Atatürk için büyük kumandan, büyük önder, büyük devrimci ve büyük devlet adamı nitelikleri kullanılmakta ve yeni bir Kemalist felsefesinin doğuşundan söz etmektedir. Yazara göre dünyayı saran siyasal ve ekonomik krizler döneminde ortaya çıkan bu yeni Atatürk felsefesi mükemmel bir buluştur. Mevcut sosyal rejimler arasında uzlaştırıcı ve ayrıştırıcı bir rol oynamak niteliğini taşıyan bu felsefe gerçekten başlı başına bir dünya dönüşümünün, bir büyük devrimin simgesidir. Bu devrimin Rönesans ve Protestanlık devrimleri, Fransa ve Amerika ihtilalleri zincirinin Asya ve Avrupa ile birleşen bir halkasıdır. Atatürk felsefesi diğerlerinden olağanüstü gerçekçi ve olağanüstü halkçı nitelikleriyle ayrılmaktadır. Kemalizm olağanüstü gerçekliktir. Çünkü ilkelerini Kur'an'da bırakmamakta uygulamaktadır. Kemalizm olağanüstü halkçıdır. Çünkü temel amaç ve hedefi halkın bütünlüğünü eğitmek, egemen kılmak, güçlendirmek ve uygarlaştırmaktır. Kemalizmin halk vicdanında yerleştirmeye çalıştığı temel kavram, uygarlığın özgürlüğü gerçekleştirdiği, mutluluğun bağımsızlıkla sağlanabileceği, bağımsızlığın ise siyasal, sosyal, ekonomik ve dinsel hiçbir etkenle esaret altına girmemek demek olduğudur. Kemalizm, Atatürk'ün önderliğinde Türk ulusunun iradesiyle oluşturulmuş bir ülküdür. Bu ülkü, yarının yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğmak ülküsüdür. Bütün bu nitelikleriyle Kemalizm, yalnız Türk toplumu için değil, bağımsızlığa kavuşmak ve kalkınmak gereksinimden olan tüm toplumların benimseyebileceği gerçekçi bir ideolojidir. Kemalizm, 10 yüzyılda gerçekleştirilebilecek çalışmaları 10 yıl içinde başarabilmiş olup, denemiş örnek bir felsefe olarak bütün insanlığa kıvançla takdim edilebilir. Gerçekten Kemalizm, Türk toplumunun son derece geri kalmış koşullarına ve sorunlarına en uygun ilkeleri ve yöntemleri bulmuş ve gerçekleştirmiş bir ideolojidir. Bugün bazı çevrelerde aksinin savunulmasına karşın Atatürk, Türk toplumunun çağdaşlaşması ve kalkınması için gerekli olan siyasal, ekonomik ve sosyal alanlarda altyapı devrimlerine ya da altyapıya yönelik devrimlere yer vermiş ve bu konuda büyük hizmetlerde bulunmuştur. Sanatı cumhuriyetçi bir temelde değiştirmesi, büyük devletlerin Türk toplumu üzerinde siyasal, ekonomik baskılarını kaldırması, 1924 Anayasası'nda toprak reformunu öngörmesi, mevcut işletmeleri uluslaştırması, ağır sanayi tesislerini kurması, vatanı demir ağlarla örmesi, çağdaş ve ulusal bir eğitim anlayışıyla bütün halkı eğitim planları bu altyapı hizmetlerinin somut kanıtlarıdır. Tam bağımsızlık ve halkçılık ilkelerini temel alan Atatürk, özde ideolojik bir sistem oluşturma çabasında değildir. Batılılaşma modeli içinde kültürel değişimi amaçlayan Atatürk'ün gerçekleştiği devrimlere belirli bir ideolojiden öte günlük yaşama sürekli olarak yön verebilecek ve uygulanabilir değerler olarak bakılmak daha doğru olur. Temel ilkeler: devrimcilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve ulusal egemenlik öğelerini içeren Atatürk düşüncelerinin temel ilkeleri, bağımsızlık içinde devrimler yoluyla çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak şeklinde kısaca belirlemek olasıdır. Devrimcilik. Atatürk'e göre devrimin temel ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını çağdaş koşullara uygun, tam anlamıyla uygar bir toplum düzeyine ulaştırmaktır. Kendisinin devrim anlayışı ise, mevcut kurumları zorla değiştirmek ve Türk ulusunu son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine ulusun en yüksek uygar gereksinimlerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar kurmaktır. Bu devrim anlayışını uygulamaktaki somut görüntüsü emperyalizme karşı savaş ve halife sultan yönetimine karşı ulusal egemenlik mücadelesi olmuştur. Ayrıca bu devrim savaşı, harç ve uygarlık ayrımını esas alarak toplumdaki alt ve üst yapı kesimleri arasında uyumluluğa önem vererek laikliği gerçekleştirmek, eğitim ve tarımda feodal ilişkileri tasfiye etmeye çalışmıştır. Bu duruma göre Atatürk devrimlerinin temel hedefi ulusal öze inerek bilim yoluyla yeni toplumsal koşullara ve gereksinimlerine göre bağımsızlık ve çağdaşlaştırmayı gerçekleştirecek yenileşmeyi sağlamaktır. Ulusal egemenlik. Atatürkçü düşünce ulusal egemenliğin somut bir ifadesi olup toplumda demokratik bir sistem gerçekleştirmeyi hedef alır. Bağımsızlık anlamında Atatürk şöyle ifade etmektedir. Tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her husustan tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıkların herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ülke ve ulusun gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir. Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla sağlanabilir. Bu millet bağımsızlıktan uzakta yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Görüldüğü gibi ulusal bağımsızlık Atatürk düşüncesinin temel ilkelerinden biridir. Bu temel ilkenin doğal bir sonucu olarak ulusal egemenliğe dayalı kayıtsız şartsız bağımsız yeni Türk devleti kurulmuştur. Tam bağımsızlık, kayıtsız ve şartsız ulusal egemenliği iki temel esas olarak belirlenen Atatürk, Misak-ı Milliye birinci esasın ifadesi, anayasayı da ikinci esasen güvencesi olarak göstermiştir. Milliyetçilik. Klasik anlamda milliyet tanımında ırk, dil, din, tarih ve kültür gibi öğelerle girmekle beraber bu milliyet kavramı Fransız milliyetçiliğini esas alan bir doktrine dayanmaktadır. Bu milliyet tanımı bugün için gerekli değildir. Ayrıca Türk toplumunda milliyetçilik sorunları kendine özgü bazı nitelikler taşımaktadır. Bu ilke özde dağılmış bir imparatorluktan çağdaş bir ulus oluşturmayı amaçlamaktadır. Cumhuriyet rejimi bugün milli sınırlar içinde yaşayan tüm halkın ortak mücadelesiyle kurulmuştur. Cumhuriyet devrinde ortaya çıkan yeni Türk toplumu yeni bir sosyal ve siyasal sentezdir. Türkiye Cumhuriyeti içten birbirine kaynaşmış olan bir topluma sahip olup milli ayrılıklarla karşılaşmamıştır. Cumhuriyet rejiminin baş davası bu toplumda modern ve çağdaş uygarlık düzeyinde bir yaşam sağlamaktır. Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşayan Türk ulusu, Osmanlı yönetiminde bulunmuş grupların tarihsel, sosyal ve kültürel bir sentezdir. Sentez olduğu için de tarihsel kökleri ne olursa olsun bu ulus yeni bir bütündür. Atatürk düşüncesinde vatan sevgisi ve milliyetçilik iki temel öğedir. Türk ulusunun varlığının devamı, Türk milli bağlar etrafında toplanmaktadır. Bu anlayışta ulus, Türk uyruklu herkesi kapsamaktadır. İstiklal mücadelesi eyleme dönüşen Atatürk düşüncesi, millet gerçeğine inanış ve varışın bir zaferi olmuştur. Milliyetçilik, Türk devriminin temel ilkesi olarak tarihi kaderimizin ortaya koyduğu, geliştirdiği bilinçli bir akımdır. Beşeri ve uygar bir nitelik taşıyan Türk milliyetçiliği, insan kişiliğine ve özgürlüğe değer verme esasına dayanır. Türk milliyetçinin başlangıçta hedefi, Türk ulusunu bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşturmak olmuştur. Eşitliğe değer veren bu milliyetçilik anlayışının başlıca niteliklerinden biri de dayanışmadır. Ancak Atatürk milliyetçiliği üretim ilişkilerinden kaynaklanmamaktadır. Atatürk düşüncesine milli bütünlük, benliğe dönüş, misak-ı milli ulusçuluğu vardır. Bu anlayışla Türkiye halkının bütünlüğü esastır. Vatan birliği ortak sorundur. Ortak tarih duyguları ile ortak kültürlere işlenmiş ruh bütünlüğüne, milli öze, milli ahlaka ve milli karaktere dönüş vardır. Atatürk milliyetçiliğinde ırkçılık, mezhepçilik, ümmetçilik ve sınıf mücadelesi yoktur. Burada inanışlara, özellikle dinsel inanışlara saygı, kardeşlik, vatandaşlık, ulusallık vardır. İdeolojik temel ulusallıktır. Atatürk milliyetçiliği, hümanist ve kültürel bir milliyetçiliktir. Kemalist devrim bu netiliği ile diğer devrimlerden ayrılır. Halkçılık. Kemalizm gerçekten halkçılıktır. Bu düşünce sisteminde halkçılık, bütünleştirici bir ideoloji anlamı taşımaktadır. Vatandaşlar arasındaki ilişki, hiç kimseye ayrıcalık tanımayan bir toplumda üye oluşlarından kaynaklanmaktadır. Kemalizm halkçılığı, vicdan hürriyetine engel olamaz. Vicdan, Kemalist felsefede bağımsız yaşamanın formülünü bulmaktır. Olağanüstü halkçı Kemalist felsefede hak sevgisi, insanlığın asil ve gerçek duygusudur. Çünkü doğanın gerçek insanı halk adamıdır. Halk sevgisi de vicdanlara insanlık duygusuna ilham eder ve gerçekleştirir. Kemalizmin temel ilkesi bağımsız halk yaşantısını gerçekleştirmektir. Bu ilkeyi Atatürk şu şekilde ifade etmektedir. Yeni Türkiye devleti bir halk devletidir. Halkın devletidir. Dünyanın en kuvvetli bir ilkesi olarak niteliği halkçılık anlayışı ve insancı hususunda ise Atatürk şöyle demiştir. Halkçılık, kuvvetin, kudretin egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir. Halkın elinde bulundurulmasıdır. Kemalist halkçılık, kadın ve erkek arasında olduğu gibi uluslar arasında da doğal etkinliği kabul eder. Kemalizm, disiplinli bir eğitimde, bir kuşakta büyük bir halk uygarlığı geliştirmenin olasılığını kanıtlamıştır. Atatürk'ün halkçılığı, emeğiyle hak sahibi olan bireylerin emek hukukuna dayalı bir düzenle yaşamaları anlamındadır. Devletçilik. Siyasal alanda milliyetçi ve halkçı ilkeleri benimseyen Atatürkçü düşünce sistemi, karma ekonomiyi kabul etmekle beraber devletçidir. Ancak Kemalizm'in benimsediği devletçilik sistemi, Türkiye'nin gereksinimlerinden doğmuş, Türkiye'ye özgü bir sistemdir. Atatürk'ün müteddil devletçilik olarak nitelendirdiği bu devletçilik anlayışı, özel teşebbüsü esaslı tutmakta, fakat toplumun gereksinimlerini özel sektör tarafından karşılanmamaktadır. Ülke ekonomisini devleti sorumluluğu altına almaktadır. Atatürk siyasal anlamda ve düşünce anlamında olduğu gibi ekonomik alanda da devletin düzenleyiciliğini ilke olarak kabul etmektedir. Bu konuda önemli olan devletin etkinlik sınırlarına uygun olarak saptanması ve ilke olarak devletin özel teşebbüsün yerine geçmemesidir. Bu bakımdan özel teşebbüsün gelişmediği, güçlük karşılaştığı noktada devlet etkinliklerinin sınırını oluşturmaktadır. Bu anlamda devlet ve birey birbirlerine karşısında değil, birbirlerine tamamlayıcıdır. Devletçilik bilhassa sosyal, ahlaki ve millidir. Milli servetin dağılmasında, daha milli daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edilenlerin daha yüksek refahı, ulusal birliğin korunması için gereklidir. Bu ise devletin önemli bir görevidir. Bu anlayışla genel menfaatlere hizmet eden kurumların çoğaltılması, devletin önemli göz önünde bulunduracağı bir konudur. Böylece Kemalizm büyük sermaye, büyük sanayi ve büyük ticarete devletçiliği uygulamayı kabul etmektir. Gerçekten Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk kapitalistleri eliyle sanayileşme denmiş olmakla beraber bu alandaki başarısızlık devlet eliyle sanayileşmeye yönelmeye gerektirmiştir. Bu yolla ülke düzeyinde yaygın bir sanayinin temelleri atılmıştır. Tarım alanlarında kombinalar, devlet çiftlikleri kurmak ve devlet eliyle yürütülecek planları geliştirmek devletçi bir gidişin örnekleridir. Bu nedenle kısa süreli bir özel teşebbüs deneyiminden sonra Kemalizm ekonomik kalkınma yöntemi olarak öz kaynaklara dayalı planlı bir devletçiliği benimsediği görülmektedir. Laiklik. Atatürk felsefesine göre dini, fanatizm, yobazlık tarafından insanların beyinlerine musallat edilmiş bir hastalık, patolojik bir unsurdur. Fanatizmin kötülüklerden korunmak için de bütün dinleri kanunun karşısında kendi uhrevi karakteri ile baş başa bırakmıştır. Kemalizme göre dünyada mevcut bütün dinler gerçeği arayan bir çeşit felsefeden başka bir şey değildir. Ancak bunlar yüzyıllardan beri insanlığa mutluluk sağlayamamıştır. Aksine insanlar arasında eşitsizlikler yaratmıştır. Diğer taraftan çağdaş siyasal toplumun temel nitelikleri laik oluşlarıdır. Atatürk'e göre çağdaş devlet olabilmek için devlet laik olmak zorundadır. Kemalizm'de laiklik devleti bir yaşam koşulu olarak benimsenmektedir. Türkiye devletin çağdaş karakteri olarak kabul edilen laiklik ilkesi 3 Mart 1924'te yasal güvence altına alınmıştır. Laiklikten amaç dinin ülke işlerine etken bir unsur olmasını önlemektir. Din vicdanlarda ve tapınaklarda kalacak, maddi yaşama ve dünya işine karışmayacaktır. Atatürkçü düşünce sisteminde laiklik, kişinin dinsel inançlarından vatandaşlık bilincini ayırt edebilmesine bağlıdır. Vatandaşa bu alışkanlığı kazandıracak eğitim ve öğretimdir. Dinin devlet yaşamı üzerinde şu ya da bu biçimde etkide bulunmasına önleyici bütün önlemler alınarak halkını ve ödevini devlete veren sisteme laiklik denir. Bu anlayış Türk anlayışı olmuştur. Genel olarak laiklik bu görüşten daha dar anlamda algılanır ve hiçbir dinin devletçe herhangi bir tercih görmesini öngörür. Klasik anlayışla da laiklik devlet işiyle din işinin ayrılmasından ibaret sayılmıştır. Günümüz anlayışında ise laik devlet dinin devlete etkide bulunmaması için dine karışır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Diyanet İşleri Bakanlığı kuruluşunun genel idare içinde yer alması nedeni budur. Türk laiklik anlayışında siyasal toplumun dinsel yönü yoktur. Sadece bireylerin tek tek dinsel inançları vardır ve bunun da serbestliğini devlet sağlar. Eğitim anlayışı. Görüldüğü üzere belirli ilkeler üzerinde oluşturulmuş bulunan Atatürk düşüncesi özde rasyonalist, pozitivist ve hümanist bir içerik taşımaktadır. Böyle bir düşün sisteminin öngöreceği eğitim anlayışında da aynı doğrultuda oluşması doğaldır. Konu eğitimin temel öğeleri açısından incelendiğinde bu durumun açıkça görülmektedir. Atatürkçü düşün sisteminde eğitimin özüne, içeriğine, yöntemine ve sonuçlarına ilişkin sorunlar akılcı, gerekçi, bilimsel ve insancıl bir yaklaşıma ele alınmıştır. Eğitim ulusal yaşamda gelişme, bağımsızlık ve özgürlük için temel ve önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretim kurumları 3 Mart 1924 tarihi ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile devletin denetim ve gözetimi altına alınmıştır. Yine aynı görüşün doğal bir sonucu olarak 22 Mart 1926'da 789 sayılı Marif Teşkilatı hakkındaki kanun ile eğitimde yeni bir sistem ve model oluşturma girişiminde bulunulmuştur. Atatürk'ün şu sözleri bu yargıya kanıt olarak gösterilebilir. Bir ulusu özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. Ulusumuzun politik, toplumsal yaşamında, ulusumuzun düşünce eğitiminde önderimiz bilim ve teknik olacaktır. İzleyeceğimiz milli eğitim politikasının temeli önce içinde bulunduğumuz bilgisizliği gidermektir. Amaç ve ilke. Ulusal eğitim bilimsel ve özgür düşünme ile insana saygı gibi ilkeleri esas alan bir eğitim anlayışıdır. Bireylerde kendine güven duygusunu geliştirmek, onları özgürce düşünen ve düşündüğünü eyleme dönüştürebilen, gönlü insan sevgisiyle dolu olarak yetiştirmek ve ulusal varlığı yüceltmektir. Zengin ve eski tarihsel geçmişi esas alan Türk tarihi öğretisi, Türk dilinin benliğine kavuşturulması, Türk olmanın gururunu duyan ve cumhuriyeti koruma görevini yüklenen kuşak yetiştirme girişimi, bilimsel araştırmaları da barış parolası doğrultusunda insan yetiştirme gibi somut örneğidir. Bu düşünce sisteminde eğitim için benimsenen ilke ve amaçları belirleyen göstergelerdir. Program. Atatürk düşüncesinin öngördüğü eğitimde eğitim programı 3 temel boyut üzerinde oluşturulmaktadır. 1. boyut. Bireysel ve toplumsal varlığın devamı ve gelişmesi için zorunlu olan temel bilinci bireylerde oluşturmaktır. 2. boyut. Bireylere ekonomik yaşam için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 3. boyut ise eğitim etkinliklerinde çevresel, ulusal ve evrensel gereksinim ve koşullara uygunluğu öngörülmektedir. Bu program anlayışı Atatürk'ün şu iki direktifinde açıkça görülmektedir. Çocuklarınıza ve gençlerinize görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun en önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve ulusal geleneklerine düşman olan bütün unsurlara savaşmak gerektiği öğretilmelidir. Yurt çocukları, her öğrenim basamağında ekonomik alanda yapıcı, etkili ve başarılı olacak şekilde donatılmalıdır. Yöntem. Atatürkçü eğitimde öngörülen eğitim yöntemini simgeleyen başlıca özellikler, pratiklik, işlevsellik, yaşamda başarı sağlayabilecek, çevresel koşullara uygunluk ve iş ilkesine dayalı olma gibi özelliklerdir. Bu yöntem anlayışını Atatürk'ün şu sözlerinde görmek olasıdır. Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı aracı ya da bir uygarlık zevkinden çok, yaşamda başarı ulaşmış olan işe yarar ve kullanılabilen bir aygıt durumuna getirilmelidir. Erkek ve kız çocuklarının eşit olarak bütün öğrenim basamaklarında eğitim ve öğretimlerinin iş ilişkisine dayanması önemlidir. Baylar, öğretimde yaşamın pratik gereksinimini karşılayan ve çevrenin özel koşullarını göz önünde bulunduran bir yöntem üzerindeyiz. Yaraları denenmiş, yararları denenmiş ve görülmüş olan bu yöntemin gerçekleştirilmesi üzerinde dikkat ve önemli yürümek gerekir. Öğrenci, Atatürk düşüncesinin öngördüğü eğitim anlayışında öğrenciyi algılama ve eğitim sürecinde öğrenci için benimsene işle, çağdaş eğitim bilimleriyle tamamen uyumlu ve tutarlı olan bir görünümdür. Bu anlayışta çocuk kişiliğine saygı duyulması gereken, geleceğin büyüğü gibi düşünülmesi gereken bir varlıktır. Bu anlayışta çocuk, insanlık meziyetinin, yurt sevgisinin, fikir ve özgürlüğün en değerli sembolüdür. Varlığında güvence ve kıvanç duyulan cumhuriyeti devam ettirecek ve yükseltecek kişidir. Türk genci de Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini ebediyen korumayı ve savunmayı birinci görev sayan ve bu görev varlığının ve geleceğinin biricik temeli olarak gören kişidir. Öğretmen, Atatürkçü eğitim anlayışında öğretmen toplumun fedakarlık ve saygıdeğer bir öğesidir. Öğretmen çocukları büyük bir güven ve özveriyle eğitime görevini kendisine meslek ve ülke edinmiş kişidir. Bu eğitim anlayışında öğretmene hür ve özgür insan yetiştirme, toplumda ve düşüncede devrim yapma, ulusal varlığı devam ettirme görevi ve sorumluluğu verilmektedir. Öğretmen, öğrencileri bilgi, ahlaklı, çalışkan, yapıcı, devrimlere bağlı, demokrasiye inanmış hukuk devletine sadık vatanını seven, başarılı ve değerli vatandaşlar olarak yetiştirmekle görevlidir. Bu anlayış Atatürk'ün öğretmenlere hitaben söylediği şu sözlerde görülebilir. Arkadaşlar, yeni Türkiye'nin birkaç yıla sığdırdığı askerlik, siyaset ve yönetim alanlarındaki devrimler, sizin toplumda ve düşünce hayatında yapacağınız devrimlerdeki başarınızla gerçekleşecektir. Hiçbir zaman unutmayınız ki Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdan hür, irfan hür nesiller ister. Okul. Atatürkçü eğitimde okul, devletin gözetim ve denetiminde çalışan, program için öngörülen etkinliklerin yer aldığı, Türk ulusunun yüceltilmesinden kaynaklık eden, ekonomik, sanat, edebiyat gibi alanların geliştirdiği, bilimsel ve teknik temele dayalı kurumlardır. Atatürk, okulun yapısı ve işlevi hakkında düşüncelerini şu şekilde belirtmektedir. Okul genç beyinlere insanlığa, saygı, ulus ve yurt sevgisini, bağımsızlık şerefini öğretir. Ulusumuzu yetiştirmek için kaynak olan okullarımızın ve üniversitelerimizin kuruluşunda da gene bu yolla tutacağız. Okul yardımıyla okulun sağlayacağı bilim ve teknik yardımıyladır ki Türk ulusu, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün incelik ve güzellikleriyle gelişir. Özet olarak denilebilir ki Atatürk'ün geliştirdiği ve eyleme dönüştürdüğü akılcı, gerçekçi, olgulucu ve insancıl görüşlerin etkileri eğitim alanında da görülmektedir. Bu düşün sistemini ve onun eğitiminin yansımasını daha iyi anlayabilmek için bunun geniş ve ayrıntılı olarak araştırılması ve incelenmesi gerekir. Esasen Atatürk çeşitli yönleriyle dünyanın dört bucağında araştırma konusu yapılmıştır. Örneğin 1919-1923 arasında Amerika'da New York Times gazetesinde 239 baş makale yayınlanmıştır. Ayrıca Büyük Nutuk birçok dillere çevrilerek basılmıştır. Özellikle Asya ve Afrika devletleri büyük çapta Atatürk düşüncelerinden yararlanmaktadır. Atatürk'ün fikirleri ve görüşleri Büyük Nutuk'ta da demeçlerce, mesajlarında, mülataklarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylediklerinde ve zamanında çıkarılan ve Atatürk devrimlerini ifade eden kanunlarla kongre ve benzeri toplantıdaki konuşmalarında, yeni söylevleriyle yaptıklarında ifadelerini bulmuştur. Atatürk'e istinaden fikir ve yorumların gerçekçi olabilmesi için bu kaynaklara dayanması gerekir. Ziya Gökalp biyografisi. Yaşama Ziya Gökalp 1875'te Diyarbakır'da doğmuştur. Bugünler Türkiye için ekonomik çöküntü, moral ve fikir yönünden kargaşıklık yılları olarak simgelenmiştir. Ayrıca ülkenin köklü bir yeniden düzenlenmeye gereksinim duyduğu yıllar olarak görülebilir. Ziya Gökalp böyle bir ortamda büyüyüp geliştiği için Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nde kurarken gerçekleştirdiği ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel reformların en etkili aydın önderliğinden biri olmuştur. Her ne kadar her hususta Atatürk'ün görüşlerini tamamen benimsenmez ise de Çağdaş Türk Devleti'nin kurumsal temellerini Gökalp'in geliştirdiği savunulabilir. Gökalp, kamu hizmetinde seçkin yeri olan bir aileden gelmektedir. Orta öğrenimini Diyarbakır'da yapmıştır. Edebiyat, tarih ve matematiğe aşırı bir ilgisi vardır. Gökalp bir idealist idi ve gözü pek bir uğraş içindeydi. O günlerde Türk gençliğinin zihnini Fransız devriminin fikirleri doldurmaktaydı. Gökalp, liseden sonra siyasi ve kültürel yaşamın merkezi olan İstanbul'a gitti. Mali olanaksızlıklar nedeniyle veteriner fakültesine girdi. Devrimci etkinliklerinde bulunması nedeniyle fakülteden uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra tutuklanan, bir yıllık bir mahkumiyetle cezalandırıldı. Mahkumiyetinden sonra Diyarbakır'a sürgün gönderildi. Burada evlenerek dört çocuk babası oldu. Özellikle Fransızca ve felsefe, psikoloji ve sosyoloji olmak üzere Batı'yı sistematik olarak inceledi. 1908 Temmuz'unda Meclis-i Mebusan'ın tekrar açılmasıyla yeniden serbestçe çalışmaya başladı ve İttikat ve Terakki'nin Diyarbakır'da seçkin bir lider olarak tanındı. 1909'un Ağustos'unda partinin Selanik'teki kongresinde Diyarbakır temsilcisi olarak devlet davet edildi ve Merkez Konseyi üyesi olarak seçildi. Selanik'e yerleşerek ulusal düzeyde bir ün kazandı. Selanik'in batıya dönük kozmopolit ortamında Gökalp Avrupa felsefesiyle sosyolojine yakın bir ilişki duydu. Daha sonra çağdaş çevrelerde muntazam konferanslar vermeye başladı ve partinin Selanik'teki okuluna felsefe ve sosyoloji öğretmeni olarak atandı. 1912'de Balkan Savaşı başlayınca partinin genel merkezi Selanik'ten İstanbul'a nakledildi. Gökalp burada Türk ulusçuluğunun entelektüel merkezi olan Türk Kalbi Kulübü'nün etkin bir üyesi oldu. Parti üyesi olarak da sosyal, kültürel ve yasal sorunlarla ilgilendi. Türk lancalarının tarihi. Derviş tekkelerinde gelişim ve azınlıkların sorunları gibi konularda incelemeler yaptı. Ulusal eğitim hakkında bir rapor hazırladı. Kitapların organizasyonunda İstanbul Üniversitesi'nde ve medreselerde etkin görevler yaptı. 1917 sonlarında medreselerin kapatılması ve halifeliğin kaldırılmasını öneren uzun bir muhtırayı parti kongresine sundu. Ayrıca medeni hukuk konusunda ve vakıf sisteminde köklü reform önerilerinde bulundu. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu önerilerin büyük bir kısmı parti tarafından benimsendi ve hükümet tarafından uygulandı. Aynı zamanda bir üniversite öğretim üyesi olarak genç kuşakları etkiledi. Medresedeki sosyoloji öğretmenliğinden sonra 1915'te İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olarak görev aldı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Türk fikir yaşamının önder kişilerinden biri oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğraması üzerine İttifak ve Terakki'nin diğer illeri gelen üyeleriyle birlikte Malta'ya sürüldü. Sürgünde konferansına devam etti ve bir hocalı üniversite kurdu. Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nı izleyen günlerde 1922'de Türkiye'ye memleketine döndü ve psikoloji ve edebiyat okuttu. Konu konferanslar verdi ve gazetecilik yaptı. 1922 yılı sonunda Telif ve Tecrübe Bürosu Başkanlığı'na atandı ve Ankara'ya geldi. Gökalp yeni hükümetin yanında yer aldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk tarafından oluşturan programının temel esaslarının analizini ve açıklamasını yaptı. İlk toplantısını Ağustos 1923'te yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Diyarbakır temsil etti. Aynı zamanda okul programlarında köklü değişiklikler öneren ve uzmanları bir seri modern ders kitabı hazırlamaya çağıran eğitim komisyonu üyeliğine seçildi. Gökalp 25 Ekim 1924'te öldü. Kişiliği, yakın çevresi ve eğitimi, mistisizm, teoloji ve doğa bilimlerinin birbirleriyle mücadelesine yol açtı. Daha sonra bunlar onun entelektüelleşmiş yazın terminolojisinde kültür, İslam ve çağdaş uygarlıkları olarak belirlendi. Akademik kişiliği. Gökalp'e göre bütün bilimsel araştırmalar objektif olmalıdır. Bununla beraber o sosyal sorunları soruşturmada her zaman tüme varım yöntemi uygulamaktadır. Fikirlerini halk önderlerinin izlemesi için bir doğma formunda vermeyi tercih etmektedir. Genellikle önce bir kuram geliştirilip ondan sonra bunu desteklemek üzerine kanıtlarını ya da izahını aradığı izlemini vermektedir. İlgilendiği konuların birçoğu güncel sorunlarla o kadar iç içe geçmiştir ki istese bile bilim adamı, politikacı ve gazeteci işlevlerini birbirlerinden ayıran çizgiyi aşmaması olanaksızdı. Esasen kendisi gerçekten sosyal araştırma ve kuramlarının pratik uygulaması olmak üzere her iki alanlarında ilgilenmekteydi. Bütün eksiklerine rağmen Gökalp'in Batı anlamında bilimsel araştırma çabaları Türk aydınları üzerinde yararlı etkiler yaptı. Gökalp çağdaş sosyoloji yöntemlerini uygulayarak Türk tarihi, Türk uygarlığı ve sosyal koşulları sistematik olarak araştıran ilk Türk bilim adamlarından biridir. Gökalp'in tarih araştırmalarının temel görevi Türk ulusunun parlak geçmişini belirleyerek Türk ulusçuluğunu güçlendirmekti. Gökalp'in bir Orta Asya ırkı olarak Türkler, Osmanlı İmparatorluğu'nda dini bir toplum olarak Türkler, çağdaş bir ulus olarak Türkler şeklinde üç aşamalı olarak Türk-Osmanlı tarihi konusundaki öncü çalışması ve tezi Türk üniversitelerinde Türkoloji alanında büyük gelişmelere neden oldu. Gökalp aynı zamanda eski Türk hikayelerini yayımlayarak halk kültürünün değişik yönleriyle ilgili araştırmalar yaptı. Türk folkloru alanında gelecekteki araştırmaların temelini attı. Gökalp duygulara, sezgilere, bilinçaltı ve bilinç dışı düşüncelere özel bir önem vermektedir. Ona göre duygular insanın zihinsel etkinliklerinin temelidir. Türk ulusunun gelişiminde ulusal ruha inanmaktaydı. Çağdaş Batı idealizminin benimsenmesi için ekseriye eski Türk tarihi, Türk folkloru ve Türk ırkı ile ilgili araştırmalarının bulgularının gerekçe olarak kullanmaktaydı. Gökalp'in bilim adamı olarak özelliği eğitim ve öğretime önem vermesidir. Yakınları ona Fitch gibi temel amacı kitleleri eğitmek ve kavramada ve uygulamada ulusal yenilenme için uğraş vermek olan 19. yüzyıl romantik filozoflarını benzetirlerdi. Gökalp aynı zamanda kendisi beğenen ve bir üniversite profesörü, gazeteci, parlament olan ve gençlik üzerinde büyük etkisi olan Von Tredis ile kıyaslanabilir. Gökalp'in yaptıkları çağdaş Türk ulusçuluğunun başta gelen iş sorunlarını açık biçimde yansıtmaktadır. Batı karşısında sürekli olarak gerileyen Osmanlı gücü ve prestiji nedeniyle büyük ölçüde sarsılan ulusal saygınlığın ve güvenin yeniden kazanılması sorunu Gökalp'in yazıları üç grup altında toplanabilir. 1. Edebiyat çalışmaları, 2. Folklor, tarih ve sosyoloji, kültürel konulara ilişkin kısa yazılar. Yazıların büyük bir kısmı gazete ve sürekli yayınlarda yayınlanan makale ve şiirlerdir. Birçoğu sonradan kitap şeklinde yayınlanmıştır. Dağınık yazıların yeterince derlenip toplandığı söylenemez. Yazıların tam bir biyografyasını elde etmek olasılığı yoktur. Orijinal yazıları Arap harfesiyle yazılmıştır ve şimdiki gençler tarafından anlaşılması mümkün değildir. Sonradan Latin harfleriyle yayınlanan yazıları ekstraya kısaltılmış olup birçok hataları vardır. Felsefesi. Felsefe ve Türk aydınları Gökalp gerçek anlamda bir filozof değildir. Buna karşın onun sosyal düşüncelerin temelinde bir felsefe vardır. Kendisinin başta gelen uğraşı sosyal ve siyasal sorunlarıdır. Gökalp'e göre Türklerin felsefe ile uğraşacakları zaman henüz gelmemiştir. Ona göre Türk aydınlarının esas görevi ülkelerin hayati önemi olan iç ve dış sorunların çözümü için yollar ve yöntemler bulmak olmalıdır. Kurtuluş Kuramı, Gökalp'in ilgilendirdiği temel felsefi konu oluşturmak istediği yeni sosyal düzeni yönlendirecek, yeni değerler yaratacak, halkın durumunu yüceltecek yeni bir kuram bulma konusuydu. Kendisi bu duygusunu şöyle açıklamaktadır. Benim en büyük dileğim halkın mucizevi bir şekilde kendisini kurtarıp kurtarmayacağını görmektir. Bunun için bir umut felsefesine bir kurtuluş kuramının gereksinim vardır. Bana bu kuruluş kuramını ve umut felsefesi ne teoloji ne de mistisizm verebilir. Bunlar çağdaş yaşam ülkelerini kaynaştırmada yetersizliğidir. Ben insanın yüceliğini, halkın ve ülkenin özgürlüğünü görmek istiyorum. Bu inancını geliştiren Gökalp, 18. yüzyıl düşünürlerinden kaynaklanan Tanzimat rasyonalizminden 9. yüzyılın romantik düşünce tarzına geçti. Ona göre felsefe son birkaç yüzyıldır her ne kadar büyük gelişmelere tanık olduysa da özü değişmedi. Gökalp felsefenin görevini sosyal yaşamı düzenleyen ve insanlığı yücelterek yeni değerler yaratan siyasal, hukuksal ve moral değerleri değerlendirmek olduğuna inanmaktadır. Ona göre bugünün felsefesi bir ahlak kuramıdır. Felsefe bir zamanlar en ince ayrıntılarıyla düşen yasaların araştırmasıydı. Şimdi ise akıl ve ahlakın soylu sonucunu incelemektir. Felsefenin şimdiki yöntemi tümevarım ve analitik değil, fakat normatif ve yaratıcıdır. Batı filozoflarının etkileri. Sosyal devrim için yeni değerler araştırmalarında Gökalp, Foyle ile Durkheim'inden etkilenmiştir. Bununla beraber kendisi daima bireyi diğer toplum tarihlerinde başta gelen önemli bir etken olarak gördüğünden Batı'nın insan gelişiminde bağımsız kişilik kavramını hiçbir zaman tamamen benimsememiştir. Gökalp bu sorunun teklik ilkesini ve herkes için aynıcılık kararcılığını reddetmekle çözümlenebileceğine inanmaktadır. Sosyolojik kavramlar, ideal, pozitivist Gökalp'e göre bilimin kabul edeceği ideallerin somut varlığı kuramı Durkheim'den sosyolojisinde vardır. Bu sosyoloji ahlaki, dini ve estetik değerleri sosyal olgu olarak kabul etmekte ve bunu toplumun gelişimini ile sağlanan yasalar yardımıyla açıklamaktadır. Kendisine iki aşamalı kuramında idealin anlamında birinci aşamada toplumun kendisi hakkındaki bilgidir. İkinci aşamada ideal anlamı genişletmek ve toplumun ruhunun tüm ifadelerini içermekte ve kuvvetli duygularla birleşmektedir. Diğer bir anlatımla idealler duygusal olarak yoğunlaşmış kolektif fikirler olarak tanımlanabilir. Toplumun bütün üyelerini bireylerin iradesinden bağımsız olarak birleştiren, yegane değişmeyen güç toplumun duygu, düşünce ve eylemlerinde belirlenen toplumsal bilinçtir. Bu bir halk duyurusudur. Gökalp'in temel görüşü toplum yapısının nitelikli değiştirmesiyle örfünün değiştireceği şeklindedir. Bu nedenle kristalize örf demek olan yasa da bunun koşut olarak değişmesidir. Birey ve toplum, idealler toplumunun kendisi hakkındaki bu bilgisi kolektif bir takdir ve istek durumunda kaynaklanır. Bu takdir ve istek ateşinde çözümlenen eriyen bireyin benliği sosyal kişiliğe dönüşür. Birey kültürü kendi özüyle direkt olarak bütünleştirebileceği ölçüde orijinal kişiliğe sahiptir. Gökalp'in toplumun kutsallığı kavramı Durkheim'den kaynaklanmaktadır. Kendisi özgür kişilik anlayışını sadece kendisinin padişahlığın otoritesi ve geleneksel İslam'ın dogmatik ruhu ile savaşımına ters düşmediği sürece kabul etmektedir. Gökalp, İslamcılar ve Batıcıların fikirlerini bireysel nedenlerle dayandırıldığına inanır ve bireyin ve onun aklının sosyal yeniden düzenlenmesi için ölçüt olamayacağını, çünkü bunun ya tutuculuğu ya da ütopyacılığa götürdüğüne inanır ve her ikisinde de gerçeklere karşı kapalı olduğu savunulur. Gökalp'e göre bireycilik, ideallerde azalmaya, şüpheciliğe, moral istikrarsızlığına ve hayal kırıklığı ile çöküntüye yol açar. Herhangi bir toplumda bireyciliğin ön plana geçmesi o toplumun çöküşünün bir işaretidir. Böyle bir aşamada bulunan bir toplumun karakteristik görünümü, 20. yüzyılın başında Türk toplumunda görüldüğü gibi sinir ve akıl hastalıkları ile intiharın artmasıdır. Ulus Ziya Gökalp'e göre, ulus insanlığın gelişiminde en yüksek aşamadır. Kendisinin 4 temel aşamaya inanmaktadır. 1. İlkel toplum. 2. Etnik toplum. 3. Dini toplum. 4. Kültürel toplum. Ulus, toplumun tüm kutsal niteliklerinde oluşmakta ve bir toplumun değer yapısının temel ulusal idealleridir. Kendisi ulusu aynı eğitimden geçmiş, aynı dile, aynı dine, aynı ahlakı ve aynı zevke sahip kadın ve erkeklerin oluşturduğu bir topluluk olarak tanımlanmaktadır. Böylece onun ulus kavramının temelini kültür oluşturmaktadır. Çağdaş toplumun nihai gerçeği ulustur. Kültür, uygarlık. Gökalp kültür ve uygarlığı birbirlerine tamamladıklarını ve birlikte çağdaş uluslararası yaşamlarını belirlediklerine inanmaktadır. Kültürler ve uygarlık arasındaki ilişkilerle ilgilenmesinin amacı ikisinin arasında uyum ve tutarlılık sağlamaktaki güçlü belirlemektir. Çünkü bir kültürü bir uygarlıktan ötekine geçmek çabası içine bulunmaktaydı. Bu dönüşüm süreci içinde Türkiye kargaşa içindeydi. Gökalp Türk kültürünün köklerini keşfedip onu Batı uygarlığına adapte etmek istemekteydi. Bu nedenle kültür ve uygarlık kavramlarını onun düşüncelerinde önemli bir yer işgal etmekteydi. Gökalp'e göre uygarlık, evrensel kültür ise ulusal birer kavramdır. Bu anlayışta tüm duygular, yargılar ve idealler, kültürün öğeleri, rasyonel ve bilişsel bilgiler, yöntemler ve teknoloji ise uygarlık öğeleri olarak kabul edilmektedir. Kültürel değerleri subjektif ve duygusal bir nitelik arz ederken uygarlığın değerleri zihinsel, objektif ve pratik ve maddi niteliğe sahiptir. Kültür değerlimi toplumun bilinçaltında gelişmekte, uygarlığın değerleri ise bilinçli olarak geliştirmekte ve farklı kültürün ortak öğelerini oluşturmaktadır. Böylece Gökalp, her ulusun kendine orijinal ve bağımsız kültürüne ait olduğu uygarlık içinde devam ettirmekte olduğu sonucuna varmaktadır. Halk, Gökalp kültürel ve idarelerin kaynağını halkta bulmaktadır. Bununla beraber halk sadece ulusun oluşacağı ham gereçtir. Halkın bilinçaltı duyguları ve ideallerini ışık tutmak, ulusal bir kültür sentezi oluşturmak eğitilmiş aydınların görevidir. Bu nedenle Gökalp eğitilmiş aydınlara önemli bir sorumluluk vermektedir. Ona göre sınıf ve eğitim farkı gözetmeksizin herkes halktan biridir. Yasalar karşısında herkes eşittir. Gökalp aristokratları ve feodal ağaları halktan ayrı kabul etmekte, fakat özel bir ayrıcalık İddia etmemek koşuluyla ortada sınıfı ve aydınları halktan ayrı düşünülmektedir. Batılılaşma. Gökalp, kurtuluş arayışının Batı uygarlığının Türkiye'ye yayılmasının tarihi bir zorunluluk olduğu sonucuna varmıştır. O bu gelişmeden çekinmemektedir. Aksine doğru uygarlığın Türk ruhuna yabancı olduğu düşüncesidir. Bu nedenle diğer bir uygarlığa adaptasyonu sakıncalı bulmamaktadır. Batı uygarlığının kurucularının Türkler olduğu, Akdeniz uygarlığının bir devamı olduğunu savunmaktadır. Gökalp, bazı katkılarımız nedeniyle Batı uygarlığı ile ilgilenmekteyiz ve bu uygarlıkta payımız vardır demektedir. Diğer taraftan Gökalp, çağdaş Batı uygarlığını kabul etmenin inanç ve ulusçulukta herhangi bir ilişki olmadığını inanmaktadır. Bu konudaki kargaşa, kültür ve uygarlık arasındaki ilişkiyi görmemekten kaynaklanır. Soru: Türk ulusçuluğunun kültürler ve dini özgeçmişinin çağdaş Batı uygarlığına ne ölçüde benimseyici ve uyarıcı olduğudur. Sağlıklı bir bakış açısıyla bakıldığında Batı uygarlığının Türkiye'nin ulus kültürüyle uyumlu olmasının ötesinde onun gelişmesi için de kaçınılmaz olduğu görülebilir. Tam anlamıyla bir ulusal kültürün oluşması onun henüz bir etkinlik ve halk düzeni olan ham gerekçinin Gerece'nin birçok ulusun katkıda bulunduğu uygarlığın yeni teknikleriyle işlenmesiyle gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde Batı uygarlığı ile İslam arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Bu tezini savunmak maksadıyla Gökalp Türk kültürünün orijinal etnik temellerini araştırmıştır. Din, Gökalp'in din kavramı, İslam'ın tüm yasal ve sosyal kurallarından ayrı olarak tamamen ahlaki bir din olduğu şeklindedir. Bu savı için Gökalp yeni bir İslam'ın kurallar yasası kuramı geliştirmiştir. Bu kavrama dayalı olarak da 1. din ve devlet ayrımını ve 2. din ve doğu uygarlığını birbirinden ayrı düşünmeyi amaçlayan dini reformlar önermiştir. Eğitim kavramı. Genel görüş. Gökalp, çağdaş Türkleri karmaşıklığa iten çeşitli ihtilaflı düşünce akımlarını aydınlığa kavuşturmaya çalışmış ve zamanın toplumunda yer alan bazı çeşitlilikler ve ilkemlerini uzlaştırmaya çalışmıştır. Onun misyonu vatandaşları Batı uygarlığına esinlenmiş fakat kendine özgü bir kültüre dayalı oluşçuluk anlayışının doğrultusunda eğitmektir. Kendisi mevcut entelektüel karşılığı ve değerler sürtüşmesi nedeniyle eğitimde kaynaklandığını varsayıyordu. Ona göre ulusal kültür sentezi oluşturmada temel sorumluluk eğitiminde. Toplumdaki sosyolojik gözlemleri sonunda temel bazı eğitim sorunları ileri sürüldü. Aşağıdaki alıntı bu konuda tipik bir örnek oluşturmaktadır. Bu ülkede eğitim ve uygarlık yönünden farklı olan 3 halk tabakası vardır. Normal halk, medreselerde eğitilenler, laik okullarda okuyanlar. Birinci grup henüz uzak doğu uygarlığının etkisinde kurtulamamıştır. İkinci grup hala doğu uygarlığında yaşamaktadır. Sadece üçüncü grup batı uygarlığında bazı yararlar sağlamıştır. Bunun anlamı ulusumuzun bir parçası ilk çağlarda, ikinci kısmı orta çağlarda ve üçüncü bölümü ise modern çağda yaşıyor demektir. Bu durumda üçlü bir yaşam tarzıyla bir ulusun yaşamı nasıl normal olabilir? Bu üç yönlü eğitim arasında bütünlük sağlamadan gerçek bir ulus nasıl olabiliriz? Eğitimin amacı bu gözlemler ışığında ulusun yeni yaşamının Türk kültürlerinin yeniden keşfedilmesiyle ve bu öz kültüre dayalı olarak düzenlenebileceğine inanmıştır. Çağdaş Türklerin eğitimde üç ilkeye dayanması gerektiğini ileri sürmekteydi. 1. Türkçülük, 2. İslamcılık, 3. Çağdaşlık. Önceleri gerçekçi bir liberal yaklaşımla ele aldığı reformlarını sonradan Atatürk tarafından uygulanan devrimsel bir yöntemle değil fakat tetrici bir eğitimle gerçekleştirmeyi umut etmekteydi. Amaç halk kitlelerinin eğitiminde zorunlu değişiklikleri yapmaktı. Ziya Gökalp'in bütün yaşamı bu konuyla ilgilenmekle geçmiştir. Onun görüşüne göre halk kitlelerinin kültürel ve ekonomik düzeyini yükseltmedikçe Türk ulusunun gelişmesi olanaksızdır. Yukarıda değinilen bu felsefi ve sosyolojik kavramlar ve gözlemlerinde Gökalp eğitimin temel amaçlarına ilişkin şu sonuçları çıkarmaktadır. 1. Eğitim bir kültürlenme ve kültürlenme süreci olduğundan ve kültür de ulusal bir nitelik taşıdığından eğitim ulusal olmalıdır. 2. Türk çocuğunun temel eğitimi Türk kültürüne uygun olmalıdır. 3. Türk eğitiminin temel amacı ulusal türde idealistler geliştirme olmalıdır. 4. Özverili, yurdunu seven, bencil olmayan, ulusuna önderlik edebilen insanlar yetiştirmeye özel bir özen gösterilmelidir. Yukarıda belirtildiği gibi eğitimin amacı, kültürün rasyonel ve duygusal öğelerini özümlenmiş ulusal tipteki insanı geliştirmektir. Gökalp düşündüğü değerleri ve inançlarla donanımlık, idealist bireyler yetiştirmeyi öngörmekteydi. Bu tür insanı yaratmak demek, ona göre ulusu yaratmak demekti. Aynı zamanda bunun anlamı aynı nitelikte bireysel kişilikler yaratmaktı. Çünkü bir birey ancak kendi kültürünün orijinal bir temsilcisi olduğundan orijinal bir kişilik kazanabilmektir. Eğer bireyin anlamlı kişilik ise ulusal eğitimle bireysel gelişimi oluşturamayacağını savunmak yanlıştır. Aydınlar eğitimi. Ulusal eğitimin amacı örnek kişiler yetiştirmekte. Böylece hem insanlar hem de ulus yaratılmış olacaktır. Türk aydınlarının işlevi bu idealisti dağınık ve karmaşık halk geleneklerinden oluşturarak yabancı kültürlerin etkisiyle kaybolmuş olan halkın manevi varlığını yeniden keşfetmektir. Bu ulusun bilinç altında mevcut olan fikirlerin uyanışı olarak tanımlanabilecek olan halk eğitimin amacıdır. 1. Yaşayan ulusal gelenek anlayı ancak bu yolla yeniden yaratılabilir. Gökalp'e göre aydınlarının eğitim özel bir önem taşımaktaydı. Bu görüşü Tuba Ağacı kavramıyla kanıtlanmaktaydı. Bilindiği üzere Türk folklorunda Tuba ağacı, kökleri cennette, gökyüzünde olan ve gölgesiyle meyvelerini yeryüzüne sunan bir ağaçtır. Bu nedenle eğer eğitim reformlarında öncelik aydın yetiştiren okullara verilecek olursa toplum sağlam temeller üzerinde oluşturulabilir. Genel olarak ideal ve kişilik Gökalp sosyolojisinde temel kavramlardır. Kendisi eğitim kuramlarını ulusun gerçek ve mükemmel üyelerini yetiştirmesinde ancak ulusun kalbinde yaşayan dini, ahlaki, hukuki, estetik ve benzeri değerlerini çocukların eğitiminde formal uygarlığın formal gelenekleriyle yer değiştirmesiyle mümkün olabileceğine inanmaktaydı. Ancak bundan sonraki okullar ulusal bir kriz ortamında eğitim görmelerinin yerine getirilebilirler. Eğitim ve öğretim Gökalp reformları için gerekçe oluşturmak üzere uygarlık ve kültürü analiz ettiği gibi eğitim içinde eğitim ve öğretim kavramları arasındaki farkları araştırarak aynı şeyi yapmaktadır. Kendisi eğitim anlayışı becerileri geliştirme anlamında öğretim işinden farklıdır. Öğretim esas gayesi mesleki ya da özel beceriler konusunda önce temel bilgiler vermek ve sonra ders vermektir. Öğretmenin amacı doğal olarak yaratıcılıktır. Fakat bilgi ve beceriye ilişkin ders vermeye ilave olarak amacı aydınlanan zihninde menfaate dayanmayan, yararcı olmayan ve özveriye ilişkin duygular kültürlemek olan bir eğitimsel süreç de söz konusudur. Gökalp'e göre eğitim değerleri yargılarının tümü demek olan o kültürün özümlemelidir. Diğer taraftan öğretim bireylere teknikler ve gerçek yargılar konusunda ders vermektedir. Bu nedenle kültürü özümleme demek olan eğitim ulusal olmalı ve çocukları rasyonel bilimsel bilgi kazanmaları için öğretim evrensel olmalıdır. Ulusal kültür dahillerinde düşünceleri ve büyük insanların eylemleriyle şekillendirilir. Bu iki tür bireyler ulusal kültürü temsil ederler ve aydınları oluştururlar. Gökalp eğitimi, bireylerin ulusal kültüre göre yetiştirilmesi olarak tanımlanır. Fransız uygarlığı eğitimi ve İslam uygarlığı eğitimi olarak ifade edilen mevcut eğitim sistemine karşı çıkmaktadır. Buna karşın o, kültür eğitimi olarak ulusal eğitimi önermektedir. Kültürel oluşturma anlamındaki bir toplumda çağdaş eğitim varlığı sadece o toplumda çağdaş bir kültürün varlığı ile olasılık kazanabilir. Başka bir yerden ithal edilerek değil. Diğer taraftan çağdaş öğretim tamamen farklı bir durum arz etmektedir. Çağdaş öğretimin anlamı bir ulusun üyelerini tüm çağdaş teknoloji alanında yetiştirmektir. Bu zorunlu olarak ve orijinal durumda ulusta olmayabilir, dışarıda bulunabilir, oradan alınabilir. Bu gözlemlerden Gökalp şu sonuca varmaktadır. Çağdaş kültür gibi çağdaş eğitim de bir toplumun varlığından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan çağdaş öğretim, çağdaş teknoloji gibi evrensel olan bir uygarlıktan adapte edilebilir. Bu nedenle eğitim tamamen ulusal olmalıdır. Eğer biz buna erişebilirsek, eğer toplumumuz yapısı ve kültürüyle çağdaş bir toplum olursa sonunda çağdaş bir karakter kazanabilir. Aksi halde yani eğer toplumumuz çağdaş olmaktan çok uzaksa çocuklarımıza çağdaş bir eğitim verme durumunda olabileceğimizi umut etmemeliyiz. Eğitici ve öğretici olarak öğretmen çağdaş eğitimin ulusal kültüre geliştirmekte gerçekleştirebileceğine inanan Gökalp, kültürel değerlerin ve eğitimin Avrupa'dan adapte edilmesine karşıdır. Kendisi bu konuda eğitimcinin önemli işlevine değinmekte ve eğitimci ulusun temsilcisi ve çağdaşlaşmasını önderi olarak görmektedir. Ona göre öğretim üyeleri ve öğretmenler hem eğitimci hem de öğretmendirler. Öğretim aynı zamanda hem eğitsel hem de öğretsel işleve. Bu çift nitelikli ulusal bütünleşmeye ve çağdaşlaşmaya gelişmeye hizmet etmektedir. Eğitim uluslaştırma ve öğretimi çağdaşlaştırma eğitimi anlamında iki temel amaçtır. Öğretmenin önemli görevi bu misyonu yerine getirmek, bu ülkelerin en iyi biçimde uygulamak ve sürekli olarak değişen uygar ortamda bu eğitimi ideallerini ileri düzeyde gelişme olanaklarını araştırmaktadır. Sonuç. Bu kısa gözlemde anlaşılacağı üzere Gökalp'in kendi kültürel analizinden oluşturduğu görüşü iki yönlü bir nitelik taşımaktadır. 1. Halk kültürüne doğru, 2. Çağdaş uygarlığa doğru savaşın, uygarlığa erişmek için kültüre geliştirmek, gelişime sağlamak için sağlam temellere dayanmak. Bu fikirlerini ele tutularak gözle görülür etkileri ne olmuştur? Halkı ve ulus kültürel, siyasal ve ekonomik bir birlik olarak kabul etmekle Türkiye'yi bir ulus, ulusal bir devlet, bir demokrasi olarak benimseyen bir görüşün gelişmesine yol açmaktadır. Türkiye'ye teokratik bir kavram olan ümmet kavramında dini bir toplumdan farklı bir toplum olarak ele almakla Türklerde laiklik, kültür ve uygarlık görüşlerinin oluşmasına öncelik etmiştir. Türk kültür temelinde Batı uygarlığı ile uyum olasılığını vurgulamak suretiyle dinamik bir politikanın oluşumuna zemin hazırlamış olur. Her ne kadar Gökalp görüşlerini sürekli olarak değiştirmiş ve gerçeklerini bunlarla tutarlı duruma getirmek için uyarlamaya çalışmasa da bunlar onun sunu olan katkısına engel olamamıştır. Çünkü onun yaşamı Türkiye'de değişikliklerin hızlı olduğu, çağdaş düşünür ve devlet adamlarından talep edilen katılık değil esneklik olduğu gibi bir dönem rastlanmıştır. Gökalp sistematik bir eğitim kuramı oluşturan ilk Türktür. Kendisi batılı fikirlerini, uygulamalarını ve süreçlerinin kendi ülkesinde en iyi biçimde nasıl uygulanabileceğini görme yeteneğine sahip büyük bir düşünürdü. Gökalp Türkiye Cumhuriyeti'nin temel eğitimlerini en iyi biçimde formüle eden en önde gelen aydın olarak Türk düşünün yaşamında hak ettiği yeri daima alacaktır. Batılılaşma, siyasal ve ekonomik ulusal bağımsızlık ve laiklik oluşturduğunun temel ilkesidir. John Dewey biyografisi 1859-1962 yılı arasında yaşamıştır. Formel eğitimini Fermanist Üniversitesi'nde ve John Hopkins Üniversitesi'nde görmüştür. Devlet okullarında kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Michigan, Minnesota ve Chicago'da üniversitelerinde laboratuvar okulu kurmuş ve burada kendi felsefesini ve psikolojisini test etmeye çalışmıştır. Otoriter ve geleneksel eğitim yaklaşımına karşı çıkmış ve felsefesini pragmatik ilkeler üzerine inşa etmiştir. Ona göre insan için yegane gerçek tecrübedir. Eğitimin amacı insan sahip olduğu tecrübenin kalitesini geliştirmektir. Kendisi eğitim bütün dünyada büyük ölçüde etkilemiş olan birçok makale ve kitap yazmıştır. Çalışmaları diğer çağdaş bilim adamlarının çalışmalarından çok daha geniş ve kapsamlıdır. Eğitim konusunda en ünlü yaptığı Demokrasi ve Eğitim'dir. Yapıtı Demokrasi ve Eğitim'dir. Dewey, Platon'dan bu yana en ünlü eğitim felsefecisi olarak bilinir ve 20. yüzyıl Amerikan düşüncesinin en seçkin niteliği kazandıran felsefecilerin en etkin olanıdır. Felsefesi. Amaç çeşitli yazıların açıkladığı üzere Dewey'in felsefesinin temel amacının geleneksel ve yaygın ikilemleri ortadan kaldırmak olduğu söylenebilir. Bilim, ahlak, kuram, uygulama, zihin, beden, düşünce ve eylem, amaç, araç gibi ikilemler. Penix bunu hızlı değişen uygarlığın yarattığı sorunlar ve durumların yansıması olarak belirlenen ikilemine karşı Dewey'in savaşı olarak nitelendirmektedir. Gerçekten Dewey'in düşüncelerini tekrar tekrar belirtilen tema onun birlik arayışının açık bir göstergesidir. Dewey ilk defa Descartes tarafından ortaya atılan bu ilkenin kültürel krizin temel nedeni olduğunu ve bunu ortadan kaldırmanın eğitimin başta gelen görevleri arasında bulunduğuna inanmaktadır. Doğa, tecrübe, karşılıklı etkileşim ve süreklilik Dewey'in ikilemle savaş içinde kullandığı dört birleştirici temel kavramdır. Tanım. Dewey, eğitim felsefesinin Demokrasi ve Eğitim adlı yapıtında eğitimi genel kavram olarak tanımlanmaktadır. Eğitim felsefesi, çağdaş yaşamın güçlükleriyle ilişkili olarak doğu zihinsel ve ahlaki karakter oluşturmanın açık bir fonksiyonudur. Dewey'in eğitim gereksinim duygularını düşünce dönüşümünü sağlanabileceği ve sadece istenenin ne olduğuna ilişkin bir denence olarak kalmadığı süreç olduğundan felsefenin dikkatlice yürütülen bir uygulama gibi eğitim kuramına olduğu kanıtına ulaşılabileceği savını ileri sürmektedir. Temel sayıntılar orijinal olarak Dewey'in mutlak idealizmi benimsemiştir. Buna karşın diğer çağdaş kavramlarla ilgilendikçe süreç, doğada devamcılık ve tüme varım bilimsel yöntemi kavramlarını vurgulamış ve kendi kuramlarını yeniden inşa ederek tamamen yeni bir felsefe geliştirmiştir. Yeni felsefesi, geleneksel ilkeleme karşı güçlü bir reaksiyon olan pragmatik esaslara dayalıdır. Bu felsefi soruşturmalara uygun bir başlangıç noktası olarak insan tecrübesi ve onun problemlerine ağırlık vermekte ve eksperimentalizm olarak bilinmektedir. Pragmatizmin temel ilkesi bir soruna ilişkin olarak bir gerçeğin test edilmesi, onun kaynağında değil sonucundadır. Bilgi sadece betimsel enformasyon değildir. Aksine eylemde kazanılan ve uygulanan bir şeydir. Dewey'e göre mutlak gerçek yoktur ve değişmeyen gerçeği aramak olan anlamsızdır. Bilgi insanın organizmasının çevre ve etkileşimi sonucunda meydana gelir. İyi sosyal hedeflere göre belirlenir. Dondurulmuş ahlak yasaları yoktur. Bir ahlak kuralının doğruluğu onun yarattığı etkinlerin sonuçlarına bağlıdır. Ahlak kurallarını oluşturmakta en iyi yöntem bilimsel bilgidir. Geleneksel anlamda zihin ve ruh yoktur. Zihin bireyin içinde değildir. Zihin objenin düşünce ve üzerinde harekete geçen ayrı bir şeydir. Zihin organizma çevresiyle belirli bir tarzda etkileşimde bulunduğunda meydana gelen bir etkinliktir. İnsan içgüdüsel olarak kendisini çevreye uydurmaya çalışan bir organizmadır. Zeka eylemle gelişir ve çevreye uyumadan çevreyi kontrol etme düzeyini çıkmaya çalışır. Zihinsel etkinlik, fiziksel etkinlik gibi organizmanın çevreyle ilişkili sonucu gelişen alışkanlıklarından önce gelir. Fikirlerin kaynağı Dewey'in genel olarak felsefi ve özellikle eğitim felsefesi hakkındaki fikirlerini Darwin'in yaşam sürecinden özde bir uyum süreci olduğu savı ile Hegel'in karşıtlar arası ilişkiler bir tek organizma sistemi olarak düşünme eğitimine kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca Dewey'in Pearson'ın gerçek hakkındaki pragmatik görünüşünü, James'in zeka ile çevre arasındaki ilişkilere verdiği önemi ve Mayfield'in insan davranışlarının sosyal dinamiğine verdiği önemi gibi varsayımları kullandığı da ileri sürülmektedir. Dewey'in bu varsayımları görüşleri tutarlı bir sistem olarak geliştirilmiştir. Herhangi bir etkinlikte zihnin işlevlerini, yerini ve orijinalini çevreyi kontrol olarak kabul eden bir felsefe, bu sistemin temel kavramlarıyla şöyle özetlenebilir. İnsan içgüdüleri ve sezgileriyle doğal enerjiler arası biyolojik devamlılık. John Dewey biyografisi. 1859-1952 yılının arasında yaşamıştır. Formal eğitimi Fremont Üniversitesi'nde ve John Hicks'in üniversitesinde görmüştür. John hepsinde Morris, Mal ve Pierce gibi mutlak idealizm deneysel psikolojik ve formal mantık ve bilimsel felsefesi okutan ünlü bilim adamlarından ders almıştır. Devlet okullarında kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Chicago Üniversitesi'nde laboratuvar okulu kurmuş ve burada kendi felsefesi ve psikolojisini test etmeye çalışmıştır. Dewey'in otoriter ve geleneksel eğitim yaklaşımına karşı çıkmış ve felsefesini pragmatik ilkeler üzerine inşa etmiştir. Ona göre insan için yegane gerçek tecrübedir. Eğitimin amacı insanın sahip olduğu tecrübenin kalitesini geliştirmektir. Kendisi eğitimi bütün dünyada büyük ölçüde etkilemiş olan birçok makale ve kitap yazmıştır. Çalışmaları diğer çağdaş bilim adamlarının çalışmalarından çok daha geniş ve kavramlıdır. Dewey'in eğitim konusunda en önemli yaptığı demokrasi ve eğitimdir. Dewey, bu varsayımlar ve görüşleri tutarlı bir sistem olarak geliştirmiştir. Herhangi bir etkinlikte zihnin işlevini, yerini ve orijinal çevreyi kontrol olarak kabul eden bir felsefe, bu sistemin temel kavramları şöyle özetlenebilir. İnsan içgüdüleri ve sezgileriyle doğal enerjiler arasında biyolojik devamlılık. 2. Zihnin gelişmesine ortak bir amacı olan birleşik eylemlere katılmaya bağımlı olması. 3. Sosyal ortamda fiziki çevreyi kullanmanın etkisi. 4. Sürekli gelişen bir toplum için beklenti ve düşünme yönünden bireysel farklılıkları kullanma zorunluluğu. 5. Yöntem ve içerikteki birlik. 6. Araç ve amaçlarda devamlılık. 7. Zihni davranışların anlamını kavrayan ve test eden bir düşünce olarak kabul etme. Dewey, Demokrasi ve Eğitim adlı yapıtında bu kavramların zekayı yaşantılarını etkinlik yollarıyla maksatlı olarak yeniden düzenlenmesi olarak kabul edilen felsefe ile tutarlı olduğuna ikileme dayalı tüm diğer felsefelerle tutarsız olduğuna işaret etmektedir. Kuramları genel olarak Dewey'in eğitim kuramı öğrencinin tecrübelerine dayalıdır ve doğacılığı, bilimsel yöntemi ve insanlığı tecrübesi dinamini vurgulanmıştır. Problemli durum, çevrenin önemi, bireyin ilgi ve gereksinimlerini kabul etme zorunluluğu bu kuramın temel öğeleridir. Bilgi kuramı. Dewey'e göre demokrasi ilk olarak sosyal devamlılık için serbest bir iç değişim simgelediğinden, bilgiyi bir yaşantının diğerine anlam ve yön verdiği bir yöntem olarak gören bir bilgi kuramı geliştirmek zorunludur. Deveyin bilgi kuramı pragmatiktir ve temel öğeliği çevreyi maksatlı olarak biçimlendiren bir etkinlikte bilmede süreklilik sağlanmaktadır. Bu kuram bilginin tam anlamıyla zihinsel kaynaklarımızla kazanılan bir şey olduğu bu savına dayanmalıdır. Bilgi insan organizması ile çevresinde etkileşimi sonucu meydana gelir. Bilgi bir yansıtıcı uyum sürecidir. Tecrübe ve yansıtıcı düşünme kuramı. Dweck'e göre tecrübe somut durumdur ve organik enerjiler arası etkileşim sonucudur. Ve organizmayı güdülediği imgelerini çalıştırdığı ölçüde içseldir. Dweck'in tecrübe kuramı modern psikolojisinden kaynaklanmaktadır ve organizma ile çevre arasında karşılıklı bir eylemdir. Dweck tecrübe insanın öğrenme süreci ile ilişkili olarak düşünülmektedir. Bütün eğitim tecrübeye dayalıdır fakat tüm tecrübeler orijinal olarak içsel değildir. Tecrübenin anlamı ve önemi tamamen tecrübenin öğeleri arası ilişkiler kuran ve reaksiyonda bulunan zihnin algılamasına ve kavramasına bağlıdır. Dweck'e göre bazı düşünce öğeleri olmadan anlamlı tecrübe olması olası değildir. Düşünme yaptığımız bir şey ile onun meydana getirdiği sonuç arasındaki özel bağıntılar devamlılık kazanmaları için keşfetme etkinliğidir. Düşünme tecrübemizdeki zeka öğelerine eşit ve ona açık bir ifadedir. Düşünmenin amacı bir sonuca erişime yardım etmek, verileri dayanıklı olarak olasılıkları projekte etmektir. Düşünme içsel bir yaşantının yöntemidir. Bu nedenle düşünme öğeleri ile yöntem öğeleri benzerdir. Dweck'in bu yaşantısında düşünme sürecini 5 basamağa ayırmaktadır. 1. Orijinal bir yaşantı durumu ve öneriler. 2. Problemin açık ve kesin sorunlara dönüştürülmesi. 3. Geçici hipotezlerin formüle edilmesi. 4. Çeşitli çözüm yolları arama, akılcı düşünme, muhakeme. 5. Hipotezin açık ve imgelemsel etkinliklerle test edilmesidir. Mantık. Mantık konusunda Dweck'in başta gelen sorunu gerçek düşünceyi analiz etmekti. Var olan mantık sistemlerinin hiçbiri Dweck'in için yeterli değildi. Bunların hiçbiri modern bilim ya da normal tecrübede meydana gelen düşünce işlemi için geçerli sayılmadı. Düşünce kanıt ya da bilgi olarak bilinen zihinsel dengeyi sağlamak amacıyla yürütülen bir şüpheyi soruşturma sürecidir. Kanıt ve şüphe arasındaki ilişki Dweck'in belirtme amacı edindiği birkaç aşamadan geçmektedir. Herhangi bir soruşturmanın aşamaları 4 düşünce basamağıdır. 1. Basamak. Gerçekleştirilen ve ilişkilerin dikkate alındığı, fikirlerin olduğu gibi kabul edildiği, orijinal bir problemin ortaya konması aşamasıdır. 2. Aşama. Konuşma ve tartışmaların yer aldığı, hamvelilerin ampirik olarak araştırıldığı bir geçiş aşamasıdır. 3. Basamak tahminleri yapıldığı ve denence geliştirmesine yer aldığı spekülatif dönemdir. 4. Aşama gerçekler ve fikirler arasında verimli etkileşim yer aldığı bilimsel aşamadır. Düşüncenin 4 aşaması ya da şüphe soruşturma süreci düşüncenin serbest soruşturmasıyla belirlenen şüphe ve samimiyeti yer verdiği ölçüde belgeliğini ginleştirmektir. Etik, var olan ahlak kuralları hedonizm, ultranizm ve formal etiktir. En iyi düşünce yöntemini bilimi ihmal ettiklerinden yeterli bir demokrasi kavramını desteklemede başarısız olduklarına ve ahlakta demokrasi ile bilim arasındaki ilişkileri formüle etmeye çalışmıştır. Psikoloji gibi ahlak kavramı da bilinen aynı temelde güdülere dayandırılmaktadır. Güdüler birbirlerinden ayrı değil fakat birbirleriyle karşılıklı ilişkiler olan yönlendirmelerdir. Her bir güdü ifade eden biçimiyle diğer güdüleri harekete geçirme, eğitimde olup diğer yaşantıları bilinçlendirmektedir. Her güdünün ifadesi diğer yaşantıları uyarmakta ve bu yaşantılar orijinal güdüyle karşı reaksiyonda bulunmakta ve onu nitelendirmektedir. Bu uyarılan yaşantıların uyarıcı güdüyle karşı reaksiyonu ahlakın psikolojik temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle dondurulmuş ahlak yasaları yoktur. Ahlak kurallarını oluşturmak da tek uygun yöntem bilimsel bilgidir. Ahlaki idealler işlevsel idealler olmak zorundadır ve özel durumlarda kılavuzluk etmek zorundadır. Zihin ise ahlak arasında ayrıcalık yoktur. Zihinsel gelişim ahlak eğitiminde araçtır. Eğer bir bireyin davranışları istendik ahlaksal niteliğe sahip olacaksa ve bu bireyin sosyal bir ortamda işlevini bütünüyle ve özgürce eylemde göstermemesi gerekir. Sosyal ve ahlaki tutumların niteliği birbirlerine benzerdirler. Dweck'e göre sosyal yaşamda etkin olarak paylaşılabilecek güçler geliştirilen tüm eğitim ahlakidir. disiplin, kültürel, sosyal etkinlikler, kişisel olgunluk, kişinin gelişmesinin dengeli bir yaşantıda uygarca paylaşılabilecek kapasitenin gelişmesinin birer boyutudur. Eğitim böyle bir yaşam için yalnızca bir araç değildir. Eğitim böyle bir yaşamın kendisidir. Böyle bir eğitim için gerekli kapasite sağlama ahlakın özgüsüdür. Sosyal felsefe, Dewey'e göre toplumun sorunu bir yandan devrimle yaratılan avantajları devam ettirmek, diğer yandan da geçmişin değerlerini korumak ve düzeltmektir. Ona göre demokrasi sadece bir hükümet şekli değil, onun ötesinde bir yaşam tarzıdır. Ahlaksal ve ruhsal boyutlarının olan bir yaşam tarzı. Ortak yaşantıların genelde orijinal kişilere sahip, birbirlerinden farklı belirlenen, eşit olanaklara sahip oldukları, iyi amaç değil araç olarak benimseyen bir yaşam tarzıdır. Demokratik araç ve araçların birbirlerine ayrıcalıklı düşünebildiği bir yaşam tarzıdır. Dewey'in toplumsal yaşam tarzını ölçmekteki sayısal ölçüyü, bir grubun ilgilerini, tüm üyelerin paylaşılma derecesi ve o grubun diğer grupları etkileşimdeki özgürlük ve tamlık derecesidir. Psikoloji. Dewey'in zamanında iki temel psikoloji türü vardır. Sensitonializm, duygusal izlenimcilik ve Hegel'in idealistik psikolojisi, idealistik psikolog of Hegelianism. Her iki psikolojik ekolde Dewey'in düşüncelerini enerji ve işlevliliğin konusundaki görüşleri açısından tatmin etmemiştir. Bu durumda ona eylemiyle duygunun daha tutarlı ve mantıksal biçimde açıklandığı daha yeterli bir psikoloji kavramı oluşturma yönünden harekete geçirmiştir. Kendi esas itibariyle iki kaynağa dayanır. Darwin'ce evrimsel gelişme esas alan biyoloji ve William James'in psikoloji tarafından desteklenen fizyolojisi. İnsan güdülerinden oluşmuş, daima etkinlikte bulunan ve daima bazı içerik yönünden etkinlik gösteren bir varlık, dünya gerçekten sonlu olan bir ortam olduğunu insan güdülerini açıklamada engellere karışmaktadır. Dünya yaşanan bir yer olduğunu fakat birey tarafından tek başına yalnız yaşanılamayan bir yer olduğunu insan güdülerini realize ederken diğerleriyle çelişkilere düşer. Sonuçta insan güdülerini bu güçlük ve çelişkilerle bağdaştırmak zorunda kalmaktır. Bu bağdaştırma uyarlama süreci içinde onun daha sonraki eylemleri yönlendirecek, güçlendirecek duygular, ilgiler ve yansıcı düşünceler meydana gelmektedir. Bu sürecin büyük bir kısmı insan kendi gaye ve hedefi bunları gerçekleştirme araçlarını geliştirirken onun imgeleminde oluşmaktadır. Böylece bu eylem orijinal olarak güdüden kaynaklanmış olmasına rağmen büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yerine getirilmektedir. Güdü daima sosyal ya da fiziksel ortamdaki bir objeye ilişkin bir içeriğe sahip olduğundan bireysel yeteneklerin geliştirilmesi ve fiziksel gerçekler ya da sosyal idealler arasında psikolojik boşluk söz konusu olmamalıdır. Ayrıca güdü hem çocuk hem de yetişkin için aynı olduğundan çocuğa duygu dünyasında, yetişkin de zihin ve irade dünyasına müdahale eden bir ayırmada gerek kalmamaktadır. Bağdaştırma süreci aynıdır. Farklılık sadece bağdaştırmanın meydana geldiği içeriktedir. Dewey'in başlıca 3 psikolojik kavramı, 1 yansıyıcı arık kavramı, 2 ilgi, 3 eğitimde amaçlardır. Dewey amaç ilgi ve akıllı eylem arasında ilişkilerini ilişkiler kurarak öğrenme psikolojisi olarak nitelendirebilecek temel fikirler geliştirmektedir. Kendisi işlevsel psikolojisinin fondünyalist psikoloji kurucusu olarak belirlenir. Bu psikolojide özelde organizmanın çevresinde uyum psikolojisidir ve bedende zihin kavramıyla ilgilenen etki tepki psikolojisi olarak nitelendirmektedir. Eğitim. Dewey, eğitimi hem sosyal hem de bireysel olarak görmektedir. Eğitim programının içeriği sosyal yaşamın içeriğini temsil etmektedir. Yöntem ise çoğunun bu içerikle etkileşimde ise işe koştuğu kapasite anlamındadır. Bireyin durumlarında temel teşkil eden alışkanlıklar orijinal olarak sosyaldir. Sosyal etkinliklere sorumluca katılmayla bütünleşmiş en yüksek kişilik bireysel gereksinimler ve sosyal grup talepleriyle bütünleştirilmiş eğitim sistemlerinde oluşturulabilir. Bilimsel demokratik yöntem bu sonuca ulaşmaya hizmet eden en başta gelen araç olarak kabul edilmektedir. Amaçlar. Eğitimin 3 genel amacı vardır. 1- Doğaya uygun olarak gelişim. 2- Sosyal ve etkinlik. 3- Kültürel ya da zihinsel ve kişisel olgunluktur. Süreç olarak eğitim, tüm eğitim bireylerinin mensup olduğu insan topluluğunun sosyal bilincinde katılmasıyla meydana gelir. Bu süreç bireyin doğuşlu, bilinçsiz olarak başlar ve sürekli olarak bireyin bireysel güçlerini biçimlendirir. Bilincini oluşturur, alışkanlıklarını biçimlendirir, fikirlerini geliştirir ve duygu ve heyecanlarını harekete geçirir. Eğitim yaşantılarının anlamlarının yenilenme sürecidir. Bu yenilenme etkileşim yoluyla olmaktadır. Etkileşim ise kısmen normal arkadaşlıkla, tesadüflere ya da kendiliğinden olmakta ya da genç ve yetişkinliklere karşı ilişkileriyle meydana gelmektedir. Kısmen de sosyal devamlı etkilemek üzere bilinçli olarak kurumlaştırılmış etkileşim yoluyla sağlanmaktadır. Bu süreç Bu süreç olgunlaşmamış bireyin ve onun içinde yaşattığı grubun kontrolünü ve büyümesini içermektedir. Eğitim sürecinin kendisinin dışında bir amaç ve sonu yoktur. O kendi kendisinin sonudur ve sürekli bir yeniden düzenlenme, yeniden inşa etme ve yeniden oluşumdur. Bu süreç etken, yapıcı ve kültürleyen bir süreçtir. Eğitim gelecekteki bir yaşam için hazırlık süreci değil, fakat bir yaşam sürecidir. Çocuğun sosyal yaşamı, onun eğitimi ve büyümesini temel teşvik etmektedir. Gerçek merkez çoğunluğu kendini sosyal etkinlikleridir. Gereçleri işleme yasası, eğitim sosyal gelişim ve reform için temel yöntemdir. Sosyal grupları varlıkların bu süreç yoluyla devam ettirmektedir. Öğrenme süreci Dewey'e göre öğrenme pasif algılama değildir. Öğrenme bir problem durumunda anlamları kavramayı içeren aktif katılma eylemidir. Öğrenme süreci büyüme için bir uyum sürecidir. Öğrenme sadece öğrenci için açık seçik olan bir maksat söz konusu olmadığına meydana gelmektedir. Bu maksat görülebilen bir hedefe ulaşma, duyulan bir gereksinim ya da eksikliğin ortadan kaldırılması ve dengesini yeniden oluşturulması için olanaklı bir çözüm olarak ifade edilir. İstek öğrenme sürecinin temel bir öğesidir. Çünkü öğrenme süreci yoluyla belirgin bir alışkanlık ya da cevap biçiminde dönüştürülebilecek uyum için gerekli güdünün oluşumunu sağlamaktır. Bu sürecin 3 belirgin niteliği: gözlem, geçmişte benzer durumlarda ne olduğu hakkında bilgi ve uyum istenilen ilişki yansıma. Bu yansıma davranışları devresi tamamlanırken bir denge tekrar bozulur ve organizmanı bir uyum sonucu ile karşılaşmak üzere kendisini hazırlar. Böylece süreç sürekli olarak yukarıya doğru oluşan bir spiral, kendi kendini devam ettiren yaşantıların gelecekteki taleplerini karşılamak üzere yaşantı yoluyla beslenen bir niteliğe sahiptir. Böylece eğitsel süreç kendi kendine gelişen içeriğini, kapsamını öğretmen ve öğrencilerin kubaşık planlamasıyla içten kararlaştıran bir nitelik kazandırmaktadır. Öğrencinin gereksinimleri ve öncel bilgileri öğrenme süreci oluşumunu etkilemekte ve katkıda bulunmaktadır. Bununla beraber gereksinim ile ilgili arasında fark vardır. Gereksinim uyum için soruşturmaya, harekete geçiren bir rahatsızlık ya da eksiklik olarak tanımlanır. İlgi ise öğrencinin çabasıyla üzerinde çalışan gerçeğin arasında birleştirici bir bağ olarak tanımlanabilir. Bu nedenle ilgi öğrenme sürecinde temel bir katalizördür. Dewey'in eğitimdeki yeri. Felsefe tarihinde Dewey'in göreli yeri Platon ve Aristoteles'ten sonradır. Eğitim felsefesi tarihinin dünyanın bugüne değin gördüğü filozofların en büyüğüdür. Bu konuda yaygın olarak görülen yanılgı Dewey'in ilerici eğitimin babası olarak gibi görünmesi ve sonuç olarak bu hareketin kaynaklanan sorunlardan onun sorumlu tutulmasıdır. Her ne kadar Dewey'in eğitim kuramını gösterdiği yakın ve sürekli ilgi ve ilerici hareketi desteklemesi onun bu hareketin başta gelen sözcüsü yapmış ise de yıllar ilerledikçe kendisinin bu hareketin gözlem ve yorumunda ilgisinin azaldığı ve sonunda onun bir eleştirmeni olduğunu görmekteyiz. Dewey ilerici okulu eskisi kadar iyi organize bir yeni içerik geliştirememek ve öğrencilerini yaşantılarına fazla ağırlık vermek yönünde eleştirmektedir. İlerici okullar sanata yaratıcılığa geliştirme yönünden çok başarı sağlamış olmakla beraber bu başarı demokrasi ve entelektüel bir toplumun sosyal ya da estetik gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Dewey'e göre gerçek bir ilerleyici eğitim, toplumu ve onun hareket halindeki güçlerini inceleme ve araştırmayı gerektirmektedir. Handling'in işaret ettiği gibi Dewey'in eğitimle ilgili temel kavramları Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisinin Vermont'ta eğitimini tamamladığı tarih ile Chicago'ya gittiği tarihler arasındaki dönemde geliştirmiş olan eğitim sisteminin eleştirisiyle doğrudan doğruya ilgi kavramlarıdır. Bununla beraber kendisi eleştirilerinin herhangi bir mezhep ya da partinin inançları ya da görüşleri olarak görülmemesine özen göstermiş ve fikirlerini ilerici hareketin adı yaklaşımında bundan rahatsız olmaktaydı. Her ne kadar kendisi yeni eğitimi yukarıdan empoze etmeye, ders kitabında ve öğretmenden öğrenmeye, temrin yoluyla beceri ve teknikleri kazanmaya ve statik amaç ve gereçlere ve yakın ya da uzak gelecek için hazırlanmaya karşı düşmanlık olarak tanımladıysa da ne var olan okul sistemlerinin bu niteliklerine karşı tecrübe ve ifade, sürekli değişen dünyayı tanımlama gibi kavramlar gerekli görüldüyse de bunları tamamen reddetme konusunda herhangi bir iddiası yoktur. Bu konuda kendisi dış otoriteyi reddettiğinde bundan tüm otoritenin reddedileceği anlamı çıkarılmamalıdır. Aksine daha etkili bir otorite kaynağı araştırma gereksinimi olduğu anlaşılmaktadır. Dewey ilerleyici gelenekçiler arasındaki bölmeyi de her iki felsefesinin de eğitim için uygun ve önemli olduğunu göstererek önlemeye çalıştı. Eğitimde çocuk mu yoksa program mı önemlidir ve kim haklıdır? Gelenekçi mi, modernist mi? Çocuk ve program altyapısında her iki düşünce ekolünde uygun koşullara doğru olduğunu işaret etmektedir. Çocuk ve program bir tek süreci tanımlayan ikilimittir. Çocuğun var olan yaşantısından hareketle organize gerçekleri olan programları doğru bir yaklaşımla bu süreci sürekli olarak yeniden düzenlemekteyiz. Dewey eğitim sorunlarını o ya da bu şekilde bir felsefe anlayışıyla formüle etmekten kaçınmaktaydı. Ona göre geleneksel ve ilerleyici eğitim her ikisinde uygun koşullarda geçerlidir. Bununla beraber her iki felsefe hatalı vurgulandığında yanlıştır. Ayrıca herhangi bir felsefeye sadece ismi dikkate alınarak bağlanmak yanlıştır. Ne geleneksel eğitim ne de ilerleyici tartışmaksız kabul edilebilecek kadar iyi değildir. Esas olan eğitim geliştirmektir. Eğitim ve tecrübe adlı yapıtında bu durumu şu şekilde belirtmiştir. İnancım odur ki temel tartışma konusu ne yeni eğitime karşı eski eğitim ne de ilerici eğitime karşı geleneksel eğitimdir. Aksine sorun eğitim adına neyin değerli olduğunu ortaya koyma sorunudur. Hiçbir amacı ya da yöntemi sadece ilerleyici adıyla ilişkili olduğu için de destekleme, inanç ve umudunda değilim. Dewey'in bu tartışma konusundaki tutumunu Penix taleplerinde daha köklü ve gerçeğe daha saygılı olan birleştirici bir düşünce disiplini oluşturmak üzere yürürlükte olan karmaşıklığa ve yorgun yanılgılara son vermek üzere bir çare olarak yorumlamaktaydı. Bazı tartışma konuları. Farklı görüşlerdeki eleştirmenler Dewey'in felsefesine karşı çıkmışlardı. Bu neden böyle olmuştur? Dewey neden eğitimde tartışma konusu olarak kabul edilmiştir? Kuşkusuz bunun birçok nedeni vardır. Bununla beraber Gere göre bunun 3 nedeni vardır. Bazı yapıtlarının kolaylıkla anlaşılamaması birçok kimsenin onu yanlış anlaşılmasına neden olmuştur. 2. Birçok kimse samimi olarak Dewey'in fikirlerini izlediğine inanarak fakat onun fikir ve inançlara bağdaşmayan ya da çok ileri giden yeni kavramlar geliştirmesidir. 3. Dewey'e karşı çıkan birçok kimse vardır ki hiçbir zaman onu okuma ve inceleme zahmetinde katlanma gereksinimini duymamıştır. Dewey'in eğitim kurumu ile ilgili bazı tipik tartışma konularını şu şekilde özetlenebilir. Farklı öğrenme düzeylerindeki farklılıklar farklı öğretme yolunu gerektirdiğinde eğitim sorunlarını çözümleyecek bir tek yöntem olamaz. Amaçlar ve değerlere ilişkin ciddi sınırlar söz konusudur. Öğretmene verilen işlev tartışma konusudur. Tüm yansıcı düşünceler özümlenmek için problem çözme yöntemi modelini öngörümüzün gerekçesi nedir? Tüm eğitim çabaları organize sosyal yaşamın kötülerini ortadan kaldırmaya yönlendireceğinden her şeyin düzenleneceğine inanmak için bir neden yoktur. Bu gerçek kabul edildiğinde bireyin sosyalleştirilmesi eğitimin genel amacı olmaktan çıkacaktır. Dewey ortak etkinlikler paylaşımının dışında bir mutluluk ve ruhsal yaşam olduğunu inkar etmiştir ve beşeri bilimleri küçümsemiştir. Sonuç. Bu kısa incelemeden de anlaşılacağı üzere Dewey gerek Amerikan felsefe alanında gerekse 20. yüzyılın ilk yarısında seçkin bir yeri olan filozoftur. Her ne kadar yapıtları ilginç ve değerliyse de en önemli derinliklerini anlamak kolay değildir. Bu yargı onun en popüler eleştiricileri içinde geçerlidir. Bu durum birçok tartışmaya ve yanlış anlaşılmaya neden olmuştur. Hooke'un belirttiği gibi Dewey'in endüstri çağında özgürlüğün korunma ve güvenliğin sağlanması için Amerika'da demokrasinin ideallerinin iyi anlaşılması sonucunda göstermeye çalıştı. Ona göre bu görevin yerine getirilmesi şu koşullara bağlı olmaktaydı. 1. Sürekli istihdam olmakta. 2. Geniş sosyal güvenlik. 3. Üretici ve tüketicinin hükümete ve ekonomik yaşama demokratik olarak katılmaları. 3. Herkese eğitim. 5. Tam özgürlük. 6. Bilimsel araştırma. 7. Bağımsız kişiler yaşam ve sağlamı için halkın mutluluğu ve zenginliğini sağlaması. Dewey'in bilim adamının denence tekniğini insanın ve toplumun sorunlarını adapte etmek için bir girişimdir. Bu felsefe bilimsel soruşturma modeline bilgi ve eylem için tüm alanları uygulamak üzere sistematik bir girişimdir. Felsefenin tam bir bilimsel nitelik kazandırma Dewey'in başlığı uğraşı olmuştur. Onun en verimli ve orijinal bakış açısının yansıtıcısı tecrübenin insanın yaşamını ve eylemini geliştirmekte temel bir faktör olduğuna inanmış olmasıdır. Diğer temel derencelerinde biri de demokrasiyi amaç olarak görmesi ve aklı da bu amaca ulaşmak için araç olarak kabul etmesidir. Özetle deveyin özgürlükçe ve akıllıcı soruşturmasının temel temasını oluşturan geleneksel ilkilemelere son vermek ve insan sorunlarını çözümlemek için beşeri ve doğacı bir ruh ve bilimsel soruşturma yöntemidir. 5. ayrım sonu. Sayfa 75.